Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 30.
Eagle sevgi ve tutku, nefret ve korku nedir bilmeden kısa gövdüsünün üzerinde tırmanan, sağını solunu kurcalayan, üzerlerine iç dolumları geçirmiş, kadın ve erkeklerin ortasında sessizce bekliyordu. Larry Duval, Eagle'a gıpta ediyordu. Son derece karmaşık yapısına karşın hiçbir şey hissedemiyordu. O asla korkmazdı. O sabah deneme uçuşu için hazırlanan uçak Luke Hava Güçleri üstünde tepeden tırnağa elden geçirilmişti. Böylesine kapsamlı bir bakımdan sonra yönetmeliğe göre deneme uçuşu yapmak gerekiyordu. Böylece uçak o sabah Arizona güneşi altında uçurulmak için bekliyordu. Uzunluğu 19 metre, yüksekliği 6 metre, kanat açıklığı 12 metreydi. Yakıt ikmali yapılmadan ağırlığı 18 ton, azami kalkış ağırlığı ise bunun iki katıydı. Larry Duval kendi sorumluluğundaki sistemleri gözden geçirme işlemini tamamlamış olan silah donanımından sorumlu subayı, yüzbaşı Nicky Jones'un ağır adımlarla yaklaştığını görünce ona doğru döndü. Eagle'da kısaca WSO yani Weapons Systems Officer ya da VISO diye anılan yani silah sistemlerinden sorumlu subay, dört bir yanı milyonlarca dolar değerindeki havacılık elektroniği ile çevrelenmiş olarak tandem oturuşuyla pilotun tam arkasında oturur. McCord hava üssüne kadar olan uzun mesafede bütün sistemleri test edecekti. Üzeri açık bir araç iki havacıyı yaklaşık yarım kilometre ötede beklemekte olan avcı uçağına götürmek üzere kapının önünde durdu. Yer mürettebatının herhangi bir şeyi gözden kaçırmış olma olasılığı düşük bir ihtimal olduğu halde yaklaşık 10 dakika uçuş öncesi kontrollerini yaptılar. Kemerlerini bağladılar, başlarıyla yer mürettebatına son bir defa selamladılar. Bunun üzerine ekip elemanları uçaktan aşağı tırmandılar ve geriye çekilerek ikisini yalnız bıraktılar. Larry Duval son derece güçlü olan iki F-100 motorunu çalıştırdı. Üst kapak otomatik olarak kapandı ve Eagle yavaşça harekete geçti. Kalkış pistinde esen hafif rüzgara döndü, olduğu yerde durdu. Kalkış iznini aldı ve son bir fren kontrolünden sonra başını bir kez daha salladı. Sonra uçağın arka kısmından uzun alevler fırladı ve binbaşı Duval motorlara tam hız verdi. Kalkış pistinde bir kilometre kadar ilerledi. 185 mile ulaştığında uçağın tekerlekleri kalkış pistinin asfaltından kalktı. Eagle artık havadaydı. İniş takımları kalktı, kapaklar kalktı. Benzini adeta yutan afterburn modu kapatıldı, askeri motor ayarları devreye sokuldu. Dipnot, afterburn gerçek bulutları uyararak duman, sis ve patlamalara neden olur. Duval dakikada 2000 metre tırmanma uçuşuna geçerken arkasında oturmakta olan Vizo ona yön bilgilerini verdi. 7000 metreye ulaştıklarında Eagle açık ve mavi gökyüzünde burnunu Seattle'a gitmek üzere kuzeybatıya doğru çevirdi. Aşağılarındaki kar kaplı Rocky dağları yol boyunca onlara eşlik edeceklerdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda devlet yöneticilerinin ve danışmanlarının Nisan ayındaki G8 toplantısı transferleriyle ilgili hazırlıklar hemen hemen tamamlanmıştı. Delegasyonun bütün üyeleri Heathrow Havaalanı'ndan bir charter uçağıyla New York JFK Havalimanı'na uçurulacak ve Amerikan Dışişleri Bakanı onları orada resmi törenle karşılayacaktı. Amerikan olmayan geri kalan 6 delegasyon kendi ülkelerinin başkentlerinden Kennedy Havalimanı'na uçacaktı. Bütün delegasyonlar güvenlik bölgesinin dışındaki gösterici ve protestoculardan yaklaşık 1 kilometre ötede havaalanının transit salonunda bekleyecekti. Başkanın Looney Tunes diye adlandırdığı çılgınların konuklarına bağırıp çağırmasına, küfretmesine göz yukmaya hiç niyeti yoktu. Seattle ve Cenevre'de yaşananlar burada tekrarlanmayacaktı. Konferansa katılacak olanlar helikopterlerden oluşturulacak bir hava köprüsü aracılığıyla havaalanından çevresinde büyük güvenlik önlemleri alınmış bir başka yere götürülecekti. Oradan konferans yerine gidecek ve rahatsız edilmeden lüks içinde 5 gün geçireceklerdi. Plan kusursuzdu. İngiliz diplomatlardan biri bu daha önce kimsenin aklına gelmemişti. Bir düşünsenize ne kadar da dahiyane bir fikir dedi. Zamanı geldiğinde belki biz de aynı şeyi yapmalıyız. Yaşı diğerlerinden daha ileri olan deneyimli meslektaşlarından birisi asıl iyi haber ne biliyor musunuz diye homurdandı. Glenn Eagles'dan sonra sıranın bize gelmesi daha çok sürer. Önlerinde güvenlik için kafa patlatacak daha birkaç yıl var. Marek Gumiyeni çok geçmeden yeniden Steve Hill'i aradı. Kendi bölümünün başkanı Porter Gross ile Beyaz Saray'a giderek 6 şefine o güne dek hiç bilinmeyen Labuan adasından gelen tuhaf haberle ilgili soruşturmaların sonuçlarını sunmuştu. Geçen defa söyledikleriyle aşağı yukarı aynı şeyi söylediler diye aktardı Gumiyeni. Her neyse, her neredeyse hemen bulup yok edin. Benim hükümetim de aynı şeyi söylüyor, dedi Steve Hill. Her yol mubah, görür görmez yok edin diyorlar. Ve bu işte birlikte çalışmamızı istiyorlar. Sorun değil ama Steve, adamlarım hedefin ABD olduğu konusunda neredeyse eminler. Bu nedenle bizim sahillerimizdeki güvenlik, yakın ve uzak doğu Asya ve Avrupa sahillerine göre öncelikli olarak arttırılmalı. Elimizdeki tüm güçler, uydular, savaş gemileri, her şey üzerinde öncelik hakkı talep ediyoruz. Eğer hayalet geminin yeri başka bir noktada belirlenecek olursa, tamam, o zaman elinizdeki tüm güçleri o tarafa yönlendireceğiz. John Negroponte, CIA'ye, İngiliz meslektaşlarına ABD'nin almayı düşündüğü önlemleri, gizlilik çerçevesinde aktarmaları konusunda tam yetki verdi. Savunma stratejisi 3 aşamaya dayanıyordu. Alan teftişi, taşıtların kimliğinin ortaya çıkarılıp denetlenmesi. Gemide kuşku uyandıracak bir şeyler gözlemlenmesi ya da herhangi bir rota değişikliği durumunda hemen müdahale edilmesi, karşı konulması durumundaysa gemi denizde tamamen yok edilmesi. Bir deniz sahası oluşturmak amacıyla Labuan Adası'nın çevresinde yarıçap 300 mil olan bir daire çizildi. Bu dairenin kuzey kavisinden Pasifik Okyanusu üzerinden güneye, Alaska'nın güney sahilindeki Anchorage'a doğru bir hat çekildi. İkinci bir hatta dairenin güney kavisinden yine Pasifik Okyanusu üzerinden güneydoğu yönünde Ekvador sahiline kadar çekildi. İşaretli alan Kanada ve ABD'nin tüm batı kıyı şeridini ile Panama Kanalı dahil olmak üzere Meksika'dan Ekvador'a kadar olan bütün kıyı şeridini ve Pasifik Okyanusu'nun büyük bölümünü kapsıyordu. Beyaz Saray bu gelişmelerin duyurulması için henüz erken olduğuna karar vermişti. Ancak bu üçgen içerisinde Amerikan sahiline doğru seyreden her gemi göz altında tutulacaktı. Bu üçgenden ayrılıp Asya yönünde ilerleyen gemilerse rahat bırakılacaktı. Geri kalanların kimlik bilgileri gözden geçirilip denetlenecekti. Kimileri tarafından geçmişte sık sık çılgın diye nitelendiren birkaç kişinin uyguladığı baskı sayesinde uygulanan bir işlem şimdi çok işlerine yarayacaktı. Havacılık şirketleri nasıl uçuş planlarını önceden açıklıyorsa, büyük denizcilik şirketleri de seyir planlarını düzenli aralıklarla açıklamayı kabul etmişlerdi. Bu nedenle denetleme alanı içerisindeki gemilerin %70'i kayıtlara geçmiş olacaktı ve gemicilik şirketleri kaptanlarıyla bağlantıya geçebileceklerdi. Yeni yönetmeliğe göre kaptanlar denizcilik şirketiyle bağlantı kurduklarında herhangi bir tehdit bulunmaması durumunda yalnızca kendi bildikleri belli bir şifre sözcük söylüyorlardı. Bu şifre kullanılmadığında kaptanın zor durumda olduğu sonucuna varılıyordu. Beyaz Saray'daki toplantıdan 72 saat sonra 1. KH-11 Keyhole uydusu Endonezya çevresine çizilen dairenin fotoğraflarını çekmeye başladı. Bilgisayarlarına Labuan Adası'nın çevresindeki yarıçapı 300 mil olan saha içerisindeki rotaları ne olursa olsun bütün ticari gemilerin fotoğraflarını çekmesi emri verilmişti. Uydu fotoğraf çekmeye başladığında Countess of Richmond Labuan'ın 310 mil güneyinde Makassar Boğazı'nda güney yönünde seyrediyordu. Bu nedenle fotoğrafı çekilmedi. Londra için ABD'nin Pasifik'ten gelecek saldırıyla ilgili büyük endişesi madalyonun yalnızca bir yüzüydü. Edsel'deki uzmanların uyarıları İngiltere ve ABD'de incelenmiş ve büyük ölçüde onay görmüştü. Downing Street ile Beyaz Saray arasında gerçekleştirilen uzun kişisel telefon görüşmesi sonucunda Malta'nın doğusundaki iki hayati boğazla ilgili bir anlaşmaya varıldı. Kraliyet donanması Mısır İşbirliği ile Süveyş kanalının güney ucunu denetleyecek ve çok küçük tekneler dışında Asya'dan gelen her gemiyi kontrol edecekti. İran körfezi, Arap denizi ve Hint okyanusunda bulunan ABD donanmasına ait savaş gemileri Hürmüz boğazında devriye gezeceklerdi. Burada tehlike ancak çok büyük gemiden gelebilirdi. Onu da boğazın orta yerindeki derin sularda batırabilirlerdi. Burada deniz trafiğinin büyük bölümünü güneyden boş olarak gelen petrol tankerleri oluşturuyordu. Dönüş yolunda İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki sayısız petrol adacıklarından birinden ham petrol yüklenmiş olan bu tankerlerin gövdeleri suya oldukça batmış durumdaydı. Bu gemilerin yalnızca belirli birkaç şirkete ait oluşu ve bu şirketlerin tümünün bir felaketi önlemek için işbirliğine hazır olması Amerika için büyük bir avantajdı. 300 mil ötedeki Hürmüz Boğazı'na köprüyü kontrol etmesi için Sea Stallion helikopterleri ile tankerin güvertesine bir grup donanma askeri indirmek fazla zaman almayacak, üstelik tanker hızını bile düşürmek zorunda kalmayacaktı. Listedeki 2 ve 3 numaralı tehlikelere gelince, Avrupa'da büyük bir limanı olan bütün ülkelerin hükümetleri teröristlerin hakimiyetinde olması muhtemel bir hayalet gemi konusunda uyarıldı. Böylece Kopenhag'ı korumak Danimarka'ya bırakıldı. İsveç, Stockholm ile Göteborg'u koruyacaktı. Almanya, Hamburg ya da Kiel'e giren bütün tekneleri denetleyecekti. Fransa Brest ile Marsilya'yı savunması konusunda uyarıldı. İngiliz donanmasına ait uçaklar Cebeli Tarık'tan havalanarak kendi kayalıklarıyla Fas arasındaki boğazı Atlantik Okyanusu'ndan gelebilecek bütün tehlikelere karşı korumaya aldılar. Binbaşı Duval, Rocky Dağları üzerinde uçmaya devam ederken Eagle'ın tüm işlevlerini denetlemişti ve uçaktaki bütün sistemler kusursuz çalışıyordu. Aşağılarındaki hava ise değişmişti. Arizona'nın mavi gökyüzünde önce birkaç ince bulut belirmiş, Nevada sınırından Oregon'a geçerken bu bulutlar gittikçe kalınlaşmaya başlamıştı. Columbia nehrini arkasında bırakıp Washington sınırının üzerinden uçarken bulut örtüsünün kalınlığı ağaç tepesi yüksekliğinden 4000 metre yukarıya ulaşmıştı ve Kanada'dan aşağıya güneye doğru yayılmaya devam ediyordu. 7000 metre yükseklikte hala masmavi ve açık bir gökyüzünde ilerliyordu ama kalın sis tabakasının içinden gerçekleştireceği iniş, uçuşu çok uzun ve zahmetli olacaktı. 200 millik mesafeden McCord üssünü arayarak yer kontrollü iniş talebinde bulundu. McCord ondan doğu rotasını tutmasını ve Spokane üzerinden inişe geçip iniş talimatlarını uygulamasını istedi. Sancak tarafındaki motorda iki hidrolik boru arasına sıkışmış olan USAF'a ait en pahalı tornavida yerinden kaydığı sırada Eagle McCord'a sol taraftan inişe geçmek üzereydi. Uçağın burnunun aşağıya yönelmesiyle tornavida turbofanın içine düştü. Bunun sonucunda ilk olarak F-100 motorun derinliklerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Jilet kadar keskin ve ses hızına yakın bir süratle dönen pervane yaprakları birer birer kopuyor ve kopan her yaprak diğerini bloke ediyordu. Nicky Joe'nun "Kahretsin bu da neydi?" çığlığına her iki pilotun da önünde yanıp sönmeye başlayan kırmızı alarm ışığı yanıt verdi. Larry Duval kendi kafasının içinde "Haydi kapat!" diye bağıran sesi dinliyordu. Duval'in parmakları 5 yıllık pilotluk deneyimiyle işlerini adeta kendi başlarına yapıyorlardı. Başta yakıt, elektrik ve hidrolik olmak üzere peş peşe bütün şalterleri kapattı. Ne var ki sancak tarafındaki motor alev almıştı bile. İçeride bulunan yangın söndürücüler otomatik olarak devreye girdiler. Ama artık çok geçti. F-100 motor parçalanmaya başlamıştı. Duval'in arkasında oturan Vizzo McCord'a "Mayday, mayday, mayday, sancak tarafındaki motor alev al!" diye seslendi. Arkadan gelen ikinci bir gürültü sözünü yarım bıraktı. Alevler kopan parçalarla birlikte arka tarafa da sıçramıştı. Yine kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başladı. Arka motor da alev almıştı. Duval yakıtını azaltarak ve tek motorla uçağı hasarsız indirmeyi başarırdı. Ancak iki motorun birden devreden çıkmasıyla modern avcı uçağı eskiden olduğu gibi yere yavaşça süzülerek inmeyecek, tıpkı bir taş gibi gökyüzünden aşağıya düşecekti. Daha sonraki soruşturmada yüzbaşı Jones pilotunun sesinin sakin ve aklı başında çıktığını söyleyecekti. Telsizi göndermeye almıştı. Böylece McCord'daki hava trafik denetçisini bilgilendirmeye gerek kalmayacaktı. O zaten her şeyi anında duyacaktı. "İki motoru da kaybettim," diye açıkladı binbaşı. "Uçağı terk etmeye hazırlan." Vizzo önündeki aletlere son bir bakış fırlattı. Yükseklik 24 bin metre. Uçak inişte, gittikçe dikleşen bir eğimle. Dışarıda hala güneş parlıyordu. Ancak kalın bulut örtüsü kendilerine yıldırım hızıyla yaklaşıyordu. Çevresine bakındı, Eagle bir ucundan diğerine alev alev yanan bir meşale gibiydi. Önünden gelen sakin ses tonunu duydu. "Fırlatma koltuğunu devreye geçir." Her iki adam koltuklarının yanındaki kolu çekmek için aşağı doğru eğildiler. Yapmaları gereken tek şey buydu. Modern fırlatma koltukları havacı baygın durumda olsa bile onu kurtarmak için her şeyi yapacak şekilde ayarlanmıştı. Uçaklarının yok oluşunu ne Larry Duval gördü ne de Nicky Jones. Gerçekten son saniyede paramparça olan üst kapaktan buz gibi stratosfere fırladılar. Koltuk kollarını ve bacaklarını hızlı inişle kopmamaları için koruduğu gibi yüzlerini de elmacık kemiklerini kafataslarına doğru bastıracak olan basınca karşı koruyordu. İki fırlatma koltuğu kendilerini stabilize eden küçük paraşütlerle birlikte inişe devam etti. Birkaç saniye içerisinde bulut tabakasında gözden kaybolmuşlardı. İki pilot yanlarından hızla geçen gri renkli ıslak bulutlardan başka bir şey görmüyorlardı. Koltuklar yere yaklaştıklarını hissedince pilotları tutan kemerler otomatik olarak çözüldü ve düşüş sırasında aralarında yaklaşık 1 kilometrelik mesafe oluşan iki adam hızla yere doğru çakılan koltuklarından yukarıya doğru fırladılar. Paraşütler de otomatik çalışıyordu. Bu defa da serbest düşüşü dengelemek için ilk önce küçük fren paraşütleri açıldı. Bunu ana paraşüt izledi. Daha önce saatte 193 kilometre hızla düşerken bu hız büyük bir sarsıntıyla ortalama 22 kilometreye düştü. Keskin soğuk ince naylon uçuş tulumlarından içeriye nüfuz etmeye başlamıştı. Adeta cennetle cehennem arasındaki esrarengiz gri bir girdabın içindeydiler. Ta ki çam ve ladin ağaçlarının üst dallarının içine çakılana kadar. Binbaşı bulutlu gökyüzünün altında yarı karanlıkta ağaçların arasındaki boş bir alana düştü. Ağaçların dalları düşüş şiddetini oldukça azaltmıştı. Soluk soluğa ve sersemlemiş bir halde birkaç saniye olduğu yerde öylece kaldı. Sonra paraşütün kemerinin karnının üzerindeki tokasını açtı, silkinerek doğruldu ve kurtarıcıların yerini tayin edebilmeleri için telsizini açtı. Nicky Jones da ağaçların arasına düşmüştü. Ancak onun bulunduğu yer açıklık alan değil, sık ağaçlı bir ormandı. Dalların üzerine birikmiş kar üzerine yağarken yere vurmayı bekledi. Ama boşuna. Başını kaldırıp baktığında paraşütünün ağaçların dallarına takılı kaldığını gördü. Yaklaşık 5 metre aşağısında yeri görebiliyordu. Bir de karı ve çam iğnelerini... Derin soluk aldı, kemerini açtı ve düştü. Şansı yaver gitseydi yere yumuşak iniş yapacak ve hemen ayağa kalkacaktı. Ama ne yazık ki bacağı karların altında gizlenmiş olan iki kuvvetli dalın arasına çarptı. Sol bacağı bir çıtırtıyla kırıldı. Soğuk ve şokun etkisiyle son enerji rezervinin çabucak tüketeceğini bilincindeydi. O da hiç zaman kaybetmeden vericisini açtı. Eagle ise mürettebatı ayrıldıktan sonra birkaç saniye uçmaya devam etmişti. Sonra burnu havaya dikilmiş, savrulmaya başlamış, burnu yine yere doğru inmiş ve bulutlara dalarak infilak etmişti. Alevler yakıt tanklarına ulaşmıştı. Avcı uçağı 1000 parçaya ayrılmıştı. İki motor uçaktan ayrılarak dimdik aşağıya çakılmışlardı. Beşer ton ağırlığında kor halindeki iki metal parçası saatte 800 kilometre hızla Cascade bozkırlarına düşmüştü. Biri 20 ağaç yok ederken ötekisi daha büyük bir zarara yol açmıştı. Kulübedeki ekibi yöneten CIA sorumlusunun toparlanıp öğle yemeği yemekte olduğu kantinde düştüğü yerden doğrulması 2 dakikadan fazla zaman aldı. Sersemlemişti ve kendisini çok berbat hissediyordu. Ortalık toz duman içerisindeydi. Sırtını kulübenin ahşap duvarına yaslayıp arkadaşlarına seslenmeye başladı. Aldığı tek yanıt inleme sesleri oldu. 20 dakika sonra yoklama işlemini tamamlamıştı. Dinlenme odasında bilardo oynayan iki adam ölmüştü. 3 kişi de yaralanmıştı. Dışarıya çıkmış olan 2 kişi şans eseri yara almadan kurtulmuştu. Göktaşı olduğunu sandıkları cisim kulübeye çarptığında onlar yaklaşık 100 metre kadar uzaktaydılar. 12 CIA görevlisinden ikisinin öldüğü, üçünün acilen doktora ihtiyacı, iki yürüyüşçünün sağ olduğu ve geri kalan 5'inin bu olayı şok geçirerek atlattıkları anlaşıldıktan sonra mahkumun ne durumda olduğuna bakmaya gittiler. Daha sonra yeterince çabuk davranmamakla suçlanacaklardı. Ama incelemeler sonucunda ilk önce kendi başlarının çaresine bakmakla haklı oldukları anlaşılacaktı. Hücrenin kapısındaki gözetleme deliğinden içeriye baktıklarında daha ilk bakışta içerisinin normalden daha aydınlık olduğunu gördüler. İçeriye daldıklarında etrafı duvar çevrili avluya açılan kapının ardına dek açık olduğunu gördüler. Betonarme hücrede ise hiçbir hasar yoktu. Ama avluyu çevreleyen duvar için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Bu duvar da betondandı ama yıldırım hızıyla düşen F-100 motoru sekerek ekibin kaldığı bölmeye dalmadan önce duvarda 1,5 metre genişliğinde bir delik açmıştı. Ve Afgan kaçmıştı.
Ayrım sonu.